Duygularımızı yaratan hiçbir zaman koşullar değil. Duygularımızı yaratan içinde bulunduğumuz koşullar hakkındaki düşüncelerimiz, hikayelerimiz. Hayatın en önemli duygularından birini, özgüveni güçlendirmek için hangi düşünce biçimlerinden faydalanabiliriz? Bu bölümün konusu, özgüveni destekleyen 3 temel strateji. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kendi hakkımızdaki düşüncelerimiz, kendimize duyduğumuz sevgi, saygı, kendimize duyduğumuz sadakat, dışarıya nasıl yansır? Bu bölümde yine kendimizle kurduğumuz ilişkiye daha yakından bakmaya, kendimizi derinlemesine anlamaya devam edeceğiz. Anlamlı bir hayat yaşamanın temeli bu, insanın öncelikle kendini anlaması. Bu yalnızca kendi hayatımızla sınırlı değil, başkalarıyla olan ilişkilerimizi daha anlamlı, daha tatmin edici hale getirmek için de değerlerimizi, ihtiyaçlarımızı, arzularımızı anlamamız gerekiyor. Hatta dünya ile kurduğumuz ilişkinin, dünyada yarattığımız anlamın temelinde kendimizle olan ilişkimiz var. Çünkü dünyayı nasıl gördüğümüzü, çevremize nasıl tepki verdiğimizi, dolayısıyla mutluluğumuzu belirleyen kendi hakkımızdaki düşüncelerimiz. Çevremize verdiğimiz ve dışarıdan gözlemlenebilen her tepki bir davranış. Elindeki kitabı duvara fırlatmak da bir davranış, bir kaşını havaya kaldırmak da bir davranış. Her davranışın gerisinde bir duygu var. Hissettiğimiz her şeyi bir duyguyla yapıyoruz. Bununla birlikte hissettiğimiz her duygunun bir takım fiziksel işaretleri var. Vücudumuzun duygulara verdiği tepkiler bu fiziksel işaretler. Hissettiğimiz her duygu gibi özgüven duygusu da bir takım işaretlere sahip. Fiziksel işaretlere sahip. Mesela bunlardan biri ses tonu. En etkili iletişim unsurlarından biri sesimiz. Öyle ki karşımızdaki kişi ne söylerse söylesin, hangi sözcüklerle konuşursa konuşsun, nasıl bir ses tonuyla ifade ettiği, söylediklerine ilişkin algımızı değiştirebiliyor. Yalnızca sözleri hakkındaki algımızı değil, o insanın zihnimizde oluşan imajını etkileyebiliyor ses tonu. Konuşma biçimimizle, sesimizin tonuyla, bazen bilerek, isteyerek, bazen hiç farkında bile olmadan birbirimize mesajlar veriyoruz. Peki vermek istediğimiz mesajı bilinçli olarak seçmeye karar verdiğimizde nasıl kullanırız sesimizi? Güvenli görünmek istediğimizde mesela, topluluk önünde konuşurken veya bir fikir tartışması içindeyken ya da genel olarak kendimizi ifade ederken, kendi hakkımızdaki duygumuz, kendimize duyduğumuz güven sesimize nasıl yansır? Kendimizi daha güvenle ifade edebilmek için konuşma tarzımızla ilgili nelere dikkat edebiliriz? Epey geniş bir konu bu ama okuduklarım ve öğrendiklerim arasından aklımda kalan basit bir öneri var. O da şu, güvenli bir tonda konuşmak istiyorsanız yavaş konuşun. Hayattan yılmış halde, mecalsiz, ölü bir tonda değil tabii ama kelimeleri anlaşılır bir şekilde ifade ederek, cümleler arasında acele etmeden, telaşsız, sakince, alıştığınızdan belki bir parça daha yavaşça. Aceleye kapılmadan ölçülü bir hızda konuşmak hem düşüncelerimiz üzerinde kontrol sahibi olduğumuzun işareti hem de bir tür otorite duygusu yansıtıyor. Sesimiz, konuşma tonumuz, içinde bulunduğumuz duygusal durumun yansıması. Bununla sınırlı değil, karşımızdaki kişiyle veya toplulukla kurmak istediğimiz ilişkinin tonunu ifade eden bir iletişim aracı aynı zamanda. Her duygunun fiziksel işaretleri var dedik. Herkes de her zaman aynı şekilde ortaya çıkmıyor tabii bunlar. Ama genel geçer bazı işaretlerden bahsetmek mümkün. Mesela bunlardan biri duruşumuz, kendimizi taşıyış biçimimiz. kendimize güven duyduğumuzda, özgüven duygumuz yüksek olduğu zamanlarda kendimizi daha farklı taşırız. Sırtımız dikleşir, çenemiz bir parça yükselir, doğrudan göz teması kurarız, karşımızdakinin rahatlıkla gözün içine bakarız konuşurken, dinlerken. Beden dilimize, yüz ifademize, yürürken adımlarımıza genel olarak bir rahatlık yerleşir. Kendimiz olmaktan memnuniyet duyarız. Bu rahatlık saklanmadığımızın, kaçmadığımızın, aksine kendimizi memnuniyetle, güvenle ortaya koyduğumuzun bir ifadesi olarak çıkar ortaya. Beden dili o kadar etkili ki bir insanı uzaktan seyrederken bile kendisi hakkında nasıl hissettiğine dair az çok fikrimiz oluşabiliyor. Aslında tüm bunlar ses tonu, konuşma biçimi, yüz ifadesi, beden dili genişçe ele alınabilecek konular. Benim de çok ilgimi çekiyor ve ileride mutlaka tek tek hepsini ayrıntılı olarak işlemek istiyorum. Bir parantez açıp hatırlatayım. Daha önce yüz ifadesinin önemi hakkında iki bölüm paylaşmıştım. 39. ve 40. bölümler. Dilerseniz dönüp dinleyebilirsiniz. Ama gelin bugün ifade biçimleri demişken, özgüven duygusunun fiziksel işaretlerin ötesinde hangi ifadelerle, hayata yönelik hangi yaklaşımlarla, düşünme alışkanlıkları ve davranışlarla belirdiğine bakalım. Tüm bunları topluca ele almak ve olabildiğince sadeleştirmek için başlıca 3 yaklaşım üzerinden işlemek istiyorum konuyu. Özgüveni hem ifade eden hem destekleyen 3 yaklaşımdan bahsedeceğim. Hayatla baş etmemizi kolaylaştıracak, dolayısıyla kendimize duyduğumuz güveni arttıracak 3 bakış açısı, 3 strateji. Bunlar kendimizle kurduğumuz ilişkiyi değerlendirmek için hem rehber olabilir bize, hem de bu ilişkiyi geliştirmek üzere yapabileceklerimiz, değiştirebileceklerimiz hakkında ipuçları sağlayabilir. Bu stratejilerden ilki, özgüveni belki de en önemli şekilde tanımlayan kavramlardan biri gerçekçilik. Gerçekçi olabilmek, gerçeklerle kurduğumuz ilişki. Kendimizle kurduğumuz ilişki, kendimize duyduğumuz güven, hayatın somut gerçekleriyle yüzleşebilme cesaretiyle doğrudan bağlantılı. Akıllı seçimler yapabilmek için olan biteni gerçek haliyle görebilmemiz gerekiyor çünkü. Bir yanlışı düzeltmek, bir zorluğun üstesinden gelmek, bir problemi çözmek, tüm bunlar öncelikle yanlışı, zorluğu, problemi gerçek haliyle görebilmeyi gerektiriyor. Her şeyin ötesinde kendimize karşı dürüst olabilmek için gerçekleri kabul etmek zorundayız. Hayatın her alanında geçerli bu, ama en basit örneklerden bir tanesi zamanı kullanma becerimizle ilgili. Yetişir diyoruz, yetişmiyor. Heyecana kapılıp yapabileceğimizin çok daha fazlasını planlıyoruz, üstleniyoruz. Olmuyor. Gerçeklerle ilişkimiz zedelendiğinde ortaya çıkan her sonuç kendimize, aklımıza duyduğumuz güveni zedeliyor. Hayatın her anında bir takım koşullar içindeyiz. Bizim dışımızda var olan, kontrol edemeyeceğimiz ya da sınırlı ölçüde etkileyebileceğimiz koşullar içinde yaşıyoruz. Ve duygularımızı yaratan hiçbir zaman doğrudan bu koşullar değil. Duygularımızı yaratan bu koşullar hakkında ne düşündüğümüz, nasıl düşünmeyi seçtiğimiz, nasıl yorumladığımız. Hep bir şeyler düşünüyoruz. Hatta hikayeler yaratıyoruz zihnimizde. İnsan beyninin çalışma biçimi bu. Olan biten her şeyi hikayeler üzerinden anlamlandırmaya uğraşıyoruz. Düşüncelerimiz, hikayelerimiz gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa hayatla baş etme becerilerimiz o kadar güç kaybediyor. Özgüven dediğimiz şey bir yanıyla hayatla baş etme becerisi, kendini buna yeterli görmek. Hikayeler yaratıyoruz dedim, bazen hikayelerin ötesinde dramlar yaratıyoruz. Gerçekte olan biteni öyle abartılı bir hikayeye dönüştürüyoruz ki kafamızda fazladan ıstıraplar yükleniyoruz. Gücümüzü bulabilmek ve kendimize güven duyabilmek için önce gerçeklerle kendi kafamızda kurguladığımız hikayeleri birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bu yüzden özgüveni ifade eden en önemli kavram gerçekçi olabilmek. Gerçekçilikle yakından bağlantılı olarak bahsetmek istediğim bir başka yaklaşım esneklik. Önyargılı, takıntılı ve katı olmak yerine değişime açık olmak, esnek düşünebilme becerisi. Geçmişin hükmünde eski tecrübelere yapışmış halde yaşamak yerine hayatın akışkan, değişken, durmaksızın yenilenen doğasına uyum sağlayabilmek. Değişimden korkmak, yeniliklerden korkmak, hep tanıdık olanı aramak özgüven eksikliğinin işareti. Kendimize güven duyduğumuzda, kendimizi sevdiğimizde, hareketlerimize nüfuz eden o hafiflik, o rahatlık, hayatın akışkanlığı, değişkenliğiyle uyum içinde olduğumuzun ifadesi bir bakıma. Değişmeye açık olmakla ilgili. Hayat sonsuz belirsizliklerle dolu ve hiç durmadan değişiyor çünkü. Esneklik yalnızca değişime açık olmayı değil, aynı zamanda eleştiriye açık olmayı da içeren bir yaklaşım. Neden böyle? Bir düşünün, bir eleştiriye verdiğimiz tepkiyi belirleyen, aslında hiçbir zaman eleştiri değil, ne söylendiği değil, bizim o eleştiriden kendi değerimiz hakkında çıkardığımız anlam. Dikkat edin, kendimize güvendiğimiz konularda karşılaştığımız eleştiriler bizi çok sarsmaz. Bizi duygusal olarak en çok sarsan, zorlayan eleştiriler, çoğu zaman kendimizi en hassas, güvensiz hissettiğimiz yanlarımızla ilgilidir. Eleştirileri kendi değerine yönelik bir tehdit olarak görmek, özgüvenle yakından ilgili. Eleştiriye açık olmak, hatalarını görmeye açık olmak, hatta merakla yaklaşmak, nasıl düzeltebilirim, ne öğrenebilirim diye. Bu zihinsel esnekliği gösterebilmek, hem kendine duyduğun güvenin ifadesi, hem hayatı kolaylaştıran bir bakış açısı. Hayatı kolaylaştırmak demişken şöyle bir şey denemenizi önereceğim. Biri sizi bir konuda eleştirdiğinde, yargıladığında hatta, vereceğiniz ilk tepki kabullenmek olsun. Bırakın kabullenmek olsun. Diyelim çok dikkatsizsin, çok dikkatsiz, özensiz çalışıyorsun, bu böyle olmaz dediler. Ya da çok agresifsin, tembelsin, kabasın. Sizi en çok tetikleyen, en sevimsiz eleştiri ne olabilir onu getirin aklınıza. Ve sonra bir an için olabilir, haklısın, haklı olabilirsin diye kabullendiğinizi hayal edin. Reddetmek, hemen savunmaya geçmek yerine haklısın, dikkatsizliklerim var, bazen özensiz olabiliyorum, kaba olabiliyorum, agresifleşebiliyorum, tembellik edebiliyorum, doğru diye yanıt verdiğinizi hayal edin. Eleştirinin %1 oranında bile doğru olabileceği, çok az da olsa doğruluk payı taşıyabileceği ihtimaline kendinizi açtığınızda, o esnekliği gösterdiğinizde nasıl hissedeceksiniz acaba? Benim tahminim hafifleyeceksiniz. Direnmenin, reddetmenin katılığı yerine olabilir demenin rahatlığıyla kendinize daha çok güveneceksiniz. Hayır öyle değilim diye direnmenin, tersini ispatlamaya çalışmanın o ağır yükünden kurtulacaksınız. Esneklik konusunu bitirmeden önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yine özgürce ve esnek düşünebilmekle yakından ilgili ve özgüveni ortaya koyan bir başka ifade biçimi, yaratıcılık, yaratıcı düşünebilmek. Yaratıcılık neden özgüvenle bağlantılı? Çünkü yaratıcı olabilmenin ön koşulu kendi zihnine değer vermek. Zihninin ürettiği düşünceleri, fikirleri değerli bulmak demek yaratıcılık. Ve yeniliğe kapalı, keşfetmeye kapalı bir bakış açısıyla bunu başarmak mümkün değil. Eskiye hapsolmuş bir zihinle yeni şeyler düşünmek mümkün değil. Yaratıcılıktan kastettiğim büyük projeler, atılımlar veya sanatsal yaratıcılık değil. Her gün irili ufaklı bir şeyler yaratmakla uğraşıyoruz aslında. Hayat bir sorunlar, problemler zinciri. Her gün bir takım sorunları çözmemiz, halletmemiz gerekiyor. Ve her çözüm bir ölçüde yaratıcılık gerektiriyor. Özellikle kronik hale gelmiş problemler, takılıp kaldığımız meseleler, bizi bunaltan konular. Bu tür sorunların birçoğu özgür bir zihin, esnek bir zihinle mümkün. Ve gelelim özgüveni ifade eden üçüncü kavrama. Şaşırtabilir bu kavram sizi. Ne alakası var özgüvenle diyebilirsiniz. Üçüncü kavram şu. İyi niyet. İyi niyet gösterebilmek. Hayata, dünyaya dostça iyilikle, iyi duygularla yaklaşabilmek. İnsanlar hakkında, başkaları hakkında kötü şeylerden çok iyi şeyler düşünmeye açık olmak. Özgüvenin işareti. Oysa iyi niyeti saflıkla, aptallıkla, hatta eziklikle karıştırabiliyoruz bazen. Ya da kötümserliği, alaycılığı, zeki olmak sanabiliyoruz. Oysa çoğu zaman doğru değil bu. Hayatı kötü duygularla geçirmenin nesi akıllıca olabilir? Öfkeyle, küçümsemeyle, nefretle geçip giden bir hayat. Peki iyi niyet neden önemli ve hangi yönden insanın kendine duyduğu güvenle bağlantılı? İyi niyet yerine hayata şüpheyle, kötümserlikle, alaycılıkla, hatta düşmanca yaklaşmak neden özgüven eksikliğinin işareti olabilir? Bunu anlamaya çalışalım. Bunun sebeplerinden bir tanesi kendini koruma dürtüsüyle ilgili. Reddedilmek, dışlanmak, eleştirilmek, beğenilmemek, yargılanmak, hayal kırıklığına uğramak. Bunların çoğu başkalarıyla olan ilişkilerimizde ortaya çıkan tehdit unsurları. Ve aslında her ilişki bu potansiyele sahip. Her ilişki kötü bitebilir. Her ilişki zor duygular yaratabilir. Bu korkular hayatımızda ne kadar baskınsa kendimizi o kadar güvensiz hissediyoruz. Ve düşmanca duygular bir tür koruma kalkanı görevi yapıyor. Bir başka unsur, özellikle başkalarına karşı küçümseyici, alaycı davranışlara yol açan bir başka sebep, başkalarını değersizleştirerek ancak kendini değerli hissetme çabası. Zaman zaman hepimiz yapıyoruz bunları. Herkes çok cahil, insanlar ne kadar saygısız, herkes ne kadar bencil, kötü, düşüncesiz vesaire diye şikayet ettiğimizde, dikkat edin, yalnızca başkaları hakkında değil, kendi hakkımızda bir şeyler söylemeye, kendimizle ilgili bir şeylere inanmaya çalışıyoruz. İnsanlar ne kadar saygısız diye şikayet ettiğimde, ben öyle değilim, ben saygılıyım demiş oluyoruz. Herkes ne kadar kötü demek, ben iyiyim, ben daha iyiyim demenin bir ifadesi haline geliyor. Herkes hakkında sıcacık, sevgi dolu düşüncelerimiz olsun diye bir şey ima etmiyorum. Gerçekçi değil bu. Doğru da olmaz. Ama dünyaya ve insanlara yönelik genel olarak hissettiğimiz duygular, kendi korkularımız, kendi güvensizliklerimizle ilgili önemli işaretlere sahip. Bu işaretlere dikkat etmek, onlardan akıllıca faydalanmak bizim elimizde. Sorular basit aslında. Amacım ne? Nasıl bir hayat istiyorum? Nasıl duygularla yaşamak istiyorum hayatı? Ve bu duyguları nasıl yaratabilirim? Nasıl düşünmeyi seçebilirim? Gerçekçi bir yaklaşımla, değişime açık, özgür ve esnek bir zihinle, iyi niyetle. Bunları seçersem nasıl biri olurum? Nasıl bir hayatım olur? Herkesin kendi bileceği iş ama düşünmeye değer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu Beyni takibe aldığınız için teşekkür ederim. Her hafta, her gün katlanarak büyüyor Mutlu Beyin. İyi ki yolumuz kesişmiş. Her pazartesi yeni bir bölümde görüşmek üzere.